Ayrım 8. Bütün masallar, bütün öyküler. Balıkçı ile ruhu. Ekselansları Monaco Prensesi Alice. Genç balıkçı her akşam denize açılıp ağ atardı. Rüzgar karadan estiğinde hiçbir şey tutamaz, çok şanslıysa pek az bir şeyler yakalardı. Çünkü karadan esen rüzgar şiddetliydi, uğursuzdu ve hoyrat dalgalar karşılardı onu. Ama rüzgar denizden karaya estiği zaman balıklar derin sulardan yüzerek gelip ağına takılır, o da balıkları pazara götürüp satardı. Her akşam denize açılırdı. Bir akşam ağ o kadar ağırdı ki kayığa güçlükle çekebildi. Kendi kendine gülüp şöyle düşündü. Denizde yüzen bütün balıkları tutmuş olmalıyım. Ya da insanları şaşkına çevirecek aptal bir canavarı tuzağa düşürdüm. Belki de kraliçe hazretlerinin görmek isteyeceği korkunç bir yaratıktır. Balıkçı var gücüyle kalın iplere asılıyordu. Sonunda kolunun uzun damarları bronz bir vazonun etrafını çevreleyen mavi mineden çizgiler gibi kabardı. İnce iplere asıldı, yassı mantar halkası giderek yaklaştı ve nihayet ağ suyun yüzüne çıktı. Ama ağda ne bir balık, ne canavar, ne de korkunç bir yaratık vardı. Sadece küçük bir deniz kızı uzanmış uyuyordu. Saçları ıslak, altın bir post gibiydi. Saçının her bir teli cam bir kadehin ince altın tellerini andırıyordu. Bedeni fil dişi kadar beyaz, kuyruğu gümüş ve incidendi. Gümüş ve incidendi kuyruğu ve yeşil yosunlar kuyruğuna dolanmıştı. Kulakları birer deniz kabuğu, dudakları sanki mercandı. Soğuk dalgalar soğuk göğüslerine çarpıyor, göz kapaklarında tuzlar parıldıyordu. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki genç balıkçı onu görünce şaşkına döndü. Elini uzatıp ağı kendine çekti ve kayığın kenarından sarkarak deniz kızını kucakladı. Dokunduğunda deniz kızı ürkmüş bir martı gibi çığlık atıp uyandı. Mor ametist gözleriyle dehşetle baktı balıkçıya. Kurtulmak için çırpınmaya başladı. Ama balıkçı onu sıkı sıkı tuttu, gitmesine izin vermedi. Deniz kızı kaçamayacağını anlayınca ağlamaya başladı. "Yalvarırım sana, bırak beni gideyim. Ben kralın tek kızıyım. Babam yaşlı ve yapayalnız," dedi. Ama genç balıkçı şöyle cevap verdi. "Seni bir şartla bırakırım. Seni her çağırdığımda gelip bana şarkı söylemeye söz vereceksin. Balıklar deniz mahluklarının şarkısını dinlemeye bayılırlar. Böylece ağlarım hep dolu olur." "Sana bu sözü verirsem gerçekten bırakacak mısın beni?" diye sordu deniz kızı. "Gerçekten bırakacağım seni," dedi genç balıkçı. Bunun üzerine deniz kızı istediği sözü verdi ve deniz mahluklarının yeminiyle ant içti. Balıkçı kollarını çözünce deniz kızı garip bir korkuyla ürpererek sulara gömüldü. Genç balıkçı her akşam denize açılıp deniz kızına sesleniyor, o da sudan çıkıp şarkı söylüyordu. Yunuslar yüzerek deniz kızının etrafında dönüyor, vahşi martılar başının üzerinde daireler çiziyordu. Deniz kızı harikulade bir şarkı söylüyordu. Şarkısında sürülerini mağaradan mağaraya güden, küçük yavruları omuzlarında taşıyan deniz mahluklarını anlatıyordu. Kral geçerken kıvrık deniz kabuklarını öttüren, uzun yeşil sakallı, göğüsleri kıllı tritonları anlatıyordu. Kralın tavanı şeffaf zümrütten, yerleri parlak inciden, baştan aşağı kehribardan sarayını anlatıyordu. Mercanların iri dantel yelpazeler gibi gün boyu sallandığı, balıkların gümüş kuşlar misali yalpa vurduğu, deniz şakayıklarının kayalara tutunduğu ve karanfillerin damarlı sarı kumlarda çiçek açtığı deniz bahçelerini anlatıyordu. Şarkısında kuzey denizlerinden gelen, yüzgeçlerinden sivri buz saçakları sarkan büyük balinaları anlatıyordu. Suya atlayıp ölmek istemediklerinden sirenlerin anlattığı harikaları duymamak için kulaklarını bal mumuyla tıkamak zorunda kalan tacirleri anlatıyordu. Uzun direkli batık kadırgalarla halatlara asılı donmuş denizcileri yüzerek açık lombozlardan içeri girip çıkan uskumruları anlatıyordu. yaman seyyahlar olan ve gemi omurgalarına yapışıp dünyayı dolaşan sülük ayaklıları anlatıyordu. Uçurum yamaçlarında yaşayan, uzun siyah kollarını gerip uzatan ve istedikleri zaman geceyi çağırabilen mürekkep balıkları da anlatıyordu. Şarkısında opalden oyulmuş, yelkeni ipekli tekneleri olan Nautilusları anlatıyordu. Harp çalan ve dev krakeni büyüleyip uyutabilen şen deniz adamlarını anlatıyordu. Kaygan yunusları yakalayıp gülerek sırtlarına binen küçük çocukları anlatıyordu. Beyaz köpüklerin arasına yatıp denizcilere kollarını uzatan deniz kızlarını anlatıyordu. Kıvrık dişli deniz aslanlarını ve yeleleri dalgalanan deniz atlarını anlatıyordu. Deniz kızının şarkısını duyan bütün orkinoslar derinlerden onu dinlemeye geliyordu. Genç balıkçı ağlarını atıp onları yakalıyor, bazılarını da zıpkınla vuruyordu. Kayığı yükünü iyice aldığında deniz kızı balıkçıya gülümseyerek denize dalıyordu. Ama balıkçının dokunabileceği kadar yakına gelmiyordu asla. Balıkçı onu defalarca çağırıyor, yalvarıyor ama o gelmiyordu. Yakalamaya kalkıştığı zaman da bir fok gibi denize dalıyor, o gün bir daha hiç görünmüyordu. Deniz kızının sesi her gün biraz daha tatlı geliyordu balıkçının kulağına. Sesi o kadar tatlıydı ki balıkçı sonunda ağlarını, kurnazlığını unuttu, işine aldırmaz oldu. Al yüzgeçli, kabartma altın gözlü orkinoslar sürüler halinde önünden geçip gidiyor, o hiç aldırmıyordu. Zıpkının yanında öylece duruyordu, örme sazdan sepetleri bomboştu. Ağzı açık, gözleri dalıp gitmiş, aylak aylak kayığında oturup dinliyordu. Deniz sisleri vücudunu sarmalayıp gezgin ay esmer kollarını gümüşe bulayıncaya kadar dinliyordu. Bir akşam balıkçı deniz kızına seslendi. ''Küçük deniz kızı, küçük deniz kızı, seni seviyorum. Bırak kocan olayım, sana aşığım.'' dedi. Ama deniz kızı başını iki yana salladı. ''Senin içinde insan ruhu var.'' dedi. ''Ancak ruhunu içinden kovarsan sevebilirim seni.'' Genç balıkçı düşündü. ''Ruhumun bana ne faydası var? Onu göremiyorum, tutamıyorum, tanımıyorum. Tabii kovarım onu içimden, sonra da mutlu olurum.'' Bir sevinç çığlığı atıp renkli kayığının içinde ayağa kalkarak kollarını deniz kızına uzattı. ''Ruhumu kovacağım!'' diye haykırdı. ''Sen benim karım olacaksın, ben de senin kocan. İkimiz birlikte derin sularda yaşayacağız. Şarkında anlattığın şeylerin hepsini bana göstereceksin. Ben de senin istediğin her şeyi yapacağım, hayatlarımız birleşecek.'' Deniz kızı mutlulukla gülüp yüzünü elleriyle örttü. ''Peki ama ruhumu nasıl kovacağım?'' diye sordu genç balıkçı heyecanla. ''Nasıl yapılacağını söyle, hemen yapayım.''
''Heyhat, ben de bilmiyorum.'' dedi küçük deniz kızı. ''Deniz mahluklarının ruhu yoktur ki.'' Sonra da özlem dolu bakışlarla denizin dibine daldı.
Ertesi sabah erkenden güneş tepenin üzerinde daha bir karış yükselmemişken genç balıkçı rahibin evine gidip kapıya üç kez vurdu. Rahip adayı kafesten baktı, gelenin kim olduğunu görünce sürgüyü çekip ''Gir'' dedi genç balıkçıya. Genç balıkçı içeri girdi. Yerdeki hoş kokulu hasırların üzerine diz çöktü ve kutsal kitabı okumakta olan rahibe seslendi. ''Peder, ben deniz mahluklarından birine aşık oldum. Ruhum yüzünden istediğimi elde edemiyorum. Söyle bana, ruhumu nasıl kovabilirim içimden? Ona ihtiyacım yok nasılsa. Ruhumun bana ne faydası var? Onu göremiyorum, tutamıyorum, tanımıyorum.'' Rahip göğsünü yumruklayarak cevap verdi. ''Eyvah eyvah, sen çıldırmışsın veya zehirli bir ot yemişsin. Ruhu insanın en soylu varlığıdır. Soylulukla kullanmamız için bize Tanrı'nın armağanıdır. İnsan ruhundan daha değerli hiçbir şey yoktur ve hiçbir dünya malı onunla kıyaslanamaz. İnsan ruhu dünyanın bütün altınlarına bedeldir. Kralların yakutlarından daha değerlidir. İşte bu yüzden evladım, bir daha bu konuya kafa yorma, affedilmez bir günahtır. Deniz mahluklarına gelince, onlar yollarını şaşırmış yaratıklardır ve onlarla düşüp kalkanlar da yollarını şaşırır. Onlar iyi ile kötüyü ayıramayan tarladaki hayvanlar gibidirler ve Tanrı onlar için ölmemiştir.'' Rahibin acı sözlerini duyunca genç balıkçının gözleri doldu. Doğrulup ayağa kalktı ve şöyle dedi. ''Peder, faunuslar ormanda memnun mesut yaşıyor. Deniz adamları kırmızı altından harplarıyla kayalarda oturuyor. Yalvarırım sana, onlar gibi olmama izin ver. Onların hayatı çiçeklerin hayatına benziyor. Ruhuma gelince, madem benimle aşkımın arasına giriyor, ruhumun bana ne faydası olabilir?'' ''Bedenin aşkı kirlidir.'' diye haykırdı rahip kaşlarını çatarak. ''Tanrı'nın yarattığı dünyada gezinmelerine izin verdiği kafirler de kirli ve fesattır. Ormanların faunuslarına, deniz şarkıcılarına lanet olsun. Gece vakti duyduğum oldu seslerini. Beni tesbihimden ayırmaya, ayartmaya çalıştılar. Pencereyi tıklatıp gülerler. Tehlikeli zevklerinin hikayelerini fısıldarlar kulağıma.'' Beni günaha teşvik ederler, dua ettiğimde surat ekşitirler. Yollarını şaşırmış onlar diyorum sana, yolunu şaşırmış hepsi. Onlar için ne cennet vardır ne de cehennem, hiçbir yerde Tanrı'ya hamd etmeyecek onlar. Peder diye haykırdı genç balıkçı, sen ne dediğini bilmiyorsun. Bir kralın kızı benim ağıma takıldı. Sabah yıldızından daha güzel, aydan daha beyaz bir yaratık. Onun bedenine karşılık ruhumu veririm. Onun aşkı uğruna cennetten vazgeçerim. Bana sorumun cevabını söyle ve bırak huzur içinde gideyim. Defol, defol diye bağırdı rahip. Senin sevgilin yolunu şaşırmış. Senin akıbetin de onunkinden farksız olacak. Dedi ve balıkçıya hayır duasını vermeden kapıdan kovdu. Genç balıkçı pazar yerine indi. Başı önde üzgün üzgün ağır ağır yürüyordu. Tacirler onu görünce aralarında fısıldaşmaya başladılar. Biri öne çıkıp adıyla genç balıkçıya seslendi. ''Satılık neyin var?'' dedi. ''Sana ruhumu satayım.'' diye cevap verdi genç balıkçı. ''Yalvarırım al ruhumu. Ben artık ondan bıktım. Ruhumun bana ne faydası var? Onu göremiyorum, tutamıyorum, tanımıyorum.'' Ama tacirler onunla alay etti. ''Bir ruh bizim ne işimize yarar?'' dediler. ''Bir gümüş sikke bile etmez.'' ''Bize köle olarak bedenini sat, sana deniz moru kıyafetler giydirelim, parmağına bir yüzük takıp kraliçe hazretlerinin emrine verelim. Ama ruhtan bahsetme bize, çünkü bizim gözümüzde değeri sıfırdır, hiçbir işimize de yaramaz.'' Genç balıkçı kendi kendine dedi ki, ''Bu ne tuhaf şey, rahip ruh dünyanın bütün altınına bedeldir.'' diyor. ''Tacirler bir gümüş sikke bile etmez.'' diyor. Sonra da pazardan çıkıp deniz kıyısına indi ve ne yapacağını düşünmeye koyuldu. Öğle vakti rezene toplayıcısı olan bir arkadaşının söylediklerini hatırladı. Körfez'in başındaki bir mağarada yaşayan genç bir cadı varmış ve büyüleri çok etkiliymiş. Hemen koşmaya başladı. Ruhundan kurtulmak için sabırsızlanıyordu. Kumsalda var gücüyle koşarken bir toz bulutu onu izliyordu. Genç cadı avucunun içindeki kaşıntıdan balıkçının geldiğini anladı ve gülerek kızıl saçlarını çözdü. Dalga dalga dökülen kızıl saçlarıyla mağaranın ağzında durdu. Elinde tomurcuk açmış bir baldıran dalı vardı. ''Ne istersin, ne istersin?'' diye bağırdı. Genç balıkçı soluk soluğa yamacı tırmanıp önünde eğildiğinde. ''Rüzgar ters olduğunda ağlarında balık mı istersin? Bende küçük bir kamış düdük var. Çaldığımda kefaller süzüle süzüle körfeze gelir. Ama bedeli var, güzel oğlan bedeli var. Ne istersin, ne istersin?'' ''Gemileri batırıp hazine yüklü sandıkları kıyıya sürükleyecek bir fırtına mı istersin? Bendeki fırtınalar rüzgarınkilerden çoktur. Çünkü benim efendim rüzgardan güçlüdür. Ben bir elek ve bir kova suyla koca kadırgalara denizin dibini boylatırım. Ama bedeli var güzel oğlan, bedeli var. Ne istersin, ne istersin? Vadide biten bir çiçek biliyorum, benden başka kimse bilmez. Mor yaprakları ortasında bir yıldızı vardır, suyu süt kadar beyazdır.'' O çiçeği kraliçenin katı dudaklarına dokundurursan senin peşinde dünyayı dolaşır. Kralın yatağından kalkar, dünyanın neresine gitsen senin peşinden gelir. Çiçeğinde bir bedeli var, güzel oğlan bedeli var. Ne istersin, ne istersin? Havanda bir kurbağayı dövüp çorba yapar, çorbayı bir cesedin eliyle karıştırırım. Düşmanın uyurken üstüne serpersin, kara bir yılana dönüşür, kendi anası öldürür onu. Bir tekerlekle gökyüzünden ayı yere indirir, billur kürede sana ölümü gösteririm. Ne istersin, ne istersin, istediğini bana söyle, yerine getireyim. Ama bir bedel ödeyeceksin güzel oğlan, bedel ödeyeceksin. Benim istediğim pek önemli bir şey sayılmaz dedi genç balıkçı. Ama rahip hiddetlenip beni yanından kovdu. Ufacık bir şey aslında ama tacirler benimle alay edip geri çevirdiler. Ben de senin fesat olduğunu söyledikleri halde sana geldim. İstediğin bedel neyse ödemeye hazırım. Nedir dileğin diye sordu cadı yaklaşarak. Ruhumu içimden kovmak istiyorum diye cevap verdi genç balıkçı. Cadının benzi soldu, ürperdi ve yüzünü mavi pelerinine gömdü. Güzel oğlan, güzel oğlan diye mırıldandı. İstediğin korkunç bir şey. Genç balıkçı lüle lüle kahverengi saçlarını savurup güldü.
Ruhumun benim gözümde hiç değeri yok dedi. Onu göremiyorum, tutamıyorum, tanımıyorum. Cadı güzel gözlerini genç balıkçıya dikti. Söylersem karşılığında ne vereceksin diye sordu. 5 altın veririm dedi genç balıkçı. Ağlarımı, oturduğum saz kulübeyi, renkli kayığımı veririm. Yeter ki ruhumu içimden nasıl kovacağımı söyle. Her şeyimi veririm sana. Cadı alaylı alaylı gülüp baldıran dalıyla balıkçıya vurdu. Ben istersem sonbahar yapraklarını altına, solgun ay ışığını gümüşe dönüştürürüm diye cevap verdi. Benim efendim bu dünyanın bütün krallarından daha zengindir, hepsine hakimdir. İstediğim bedel altın değilse, gümüş değilse ne verebilirim sana diye haykırdı genç balıkçı. Cadı ince beyaz parmaklarıyla genç balıkçının saçını okşadı. Benimle dans edeceksin güzel oğlan diye mırıldandı gülümseyerek. Hepsi bu mu diye haykırdı genç balıkçı şaşkınlıkla ve ayağa kalktı. Hepsi bu dedi cadı ve gülümsedi yine. Öyleyse güneş batarken gizli bir yerde dans ederiz dedi genç balıkçı. Sonra da sen bana sorumun cevabını söylersin. Cadı başını iki yana salladı. Dolunayda, dolunayda diye mırıldandı. Sonra 4 bir yanı kısık gözlerle kolaçan edip kulak kabarttı. Mavi renkli bir kuş çığlık atarak yuvasından havalandı ve kum tepelerinin üstünde daireler çizdi. 3 benekli kuş sert boz rengi otları hışırdatarak birbirlerine ıslık çaldılar. Aşağıda dalgalar kıyıya vurdukça birbirine çarpan düz kaygan çakılların sesinden başka ses duyulmuyordu. Cadı kolunu uzatıp genç balıkçıyı kendine çekti ve kurumuş dudaklarını kulağına yaklaştırdı. ''Bu gece dağın tepesine gelmelisin.'' diye fısıldadı. ''Bugün sept günü, o gelecek.'' Genç balıkçı irkilerek cadıya baktı. Cadı beyaz dişlerini göstere göstere güldü. ''O dediğin kim?'' diye sordu genç balıkçı. ''Önemli değil.'' dedi cadı. ''Sen gece oraya gidip gürgen ağacın altına dur ve beni bekle. Siyah bir köpek sana doğru koşacak olursa ona bir söğüt dalıyla vur kaçar. Bir baykuş seninle konuşacak olursa hiç cevap verme. Dolunay göründüğünde ben senin yanında olacağım. Birlikte çimenlerin üstüne dans edeceğiz.'' ''Peki ama ruhumu nasıl kovacağımı bana söyleyeceğini yemin eder misin?'' dedi genç balıkçı. Cadı güneşe çıktı, rüzgar kızıl saçlarında oynaştı. ''Keçinin toynakları üzerine yemin ederim.'' diye cevap verdi. ''Sen cadıların en büyüğüsün.'' diye haykırdı genç balıkçı. ''Bu gece dağın tepesine seninle mutlaka dans edeceğim. Aslında benden altın veya gümüş istesen daha memnun olurdum. Ama istediğim bedeli ödeyeceğim sana, zor bir şey değil.'' Genç balıkçı kepini çıkarıp başını eğerek cadıya selam verdi ve sevinçten uçarak koşa koşa kasabaya döndü. Cadı arkasından bir müddet baktı. Genç balıkçı gözden kaybolunca mağarasına girdi. Sedir ağacından oymalı bir kutuyu açıp içinden bir ayna çıkardı. Aynayı bir çerçeveye oturtup önünde kömür üzerinde mine çiçeği yaktı ve duman kıvrımlarının arasından dikkatle baktı. Bir süre sonra öfkeyle yumruklarını sıktı. ''Balıkçı benim olmalıydı.'' diye omurdandı. ''Ben de o kadın kadar güzelim.'' O gece ay çıkınca genç balıkçı dağın tepesine tırmanıp gürgen ağacının altına gitti. Deniz yüz yuvarlak cilalı madenden bir kalkan gibi ayaklarının dibinde uzanıyor, koyda balıkçı teknelerinin gölgeleri oynaşıyordu. Sarı kükürt gözlü iri bir baykuş adıyla seslendi ama genç balıkçı hiç cevap vermedi. Siyah bir köpek ona doğru koşup hırladı. Bir söğüt dalıyla vurunca köpek inleyerek uzaklaştı. Gece yarısı olduğunda cadılar yarasa gibi uçarak geldiler. ''Pöf!'' diye bağırdılar yere inince. ''Burada tanımadığımız biri var.'' Etrafı koklayarak gevezeliğe işaretleşmeye başladılar. En son gelen genç cadıydı. Kızıl saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Tavus kuşu gibi göz göz desenlerle işli, yaldızlı kumaştan bir elbise giymiş, başına yeşil kadifeden küçük bir kep oturtmuştu. Cadılar onu görünce ''Nerede, nerede?'' diye çığlık çığlığa bağırdılar. Ama o gülmekle yetindi ve gürgen ağacına koştu. Sonra da balıkçıyı elinden tutup ay ışığına çıkardı ve dansa başladı. Durmadan dönüyorlardı. Genç cadı o kadar yükseğe sıçrıyordu ki balıkçı ayakkabılarının kırmızı topuklarını görüyordu. Sonra dans edenlerin tam ortasından 4 nala geçen bir atın nal sesleri duyuldu. Ama ortada at yoktu. Genç balıkçı korktu. ''Daha hızlı!'' diye bağırdı cadı, kollarını balıkçının boynuna doladı. Genç balıkçı cadının sıcak nefesini yüzünde hissetti. ''Daha hızlı, daha hızlı!'' diye bağırdı cadı. Genç balıkçı ayaklarının altında dünyanın fır döndüğünü zannetti, zihni bulandı. Sanki fesat bir varlık onu seyrediyormuş gibi büyük bir korkuya kapıldı ve sonunda bir kayanın gölgesinde daha önce orada olmayan birinin durduğunu gördü. İspanyol kesimli siyah kadife takım giymiş bir erkekti bu. Yüzü şaşılacak kadar solgundu ama dudakları mağrur kırmızı bir çiçeğe benziyordu. Yorgun görünüyordu. Sırtını kayaya dayamış kayıtsızca hançerinin kabzasıyla oynuyordu. Yanı başında çimenlerin üstünde tüylü bir şapkayla yaldızı dantel kırmalı, üzerine küçük incilerden garip bir motif işlenmiş av eldivenleri duruyordu. Omzuna siyah astarlı kısa bir pelerin atmış, zarif beyaz parmaklarına yüzükler takmıştı. Göz kapakları sarkıktı. Genç balıkçı büyülenmiş gibi onu seyrediyordu. Sonunda göz göze geldiler. Nerede dans etse adamın gözü üstündeymiş gibi geliyordu genç balıkçıya. Cadının güldüğünü duyunca belini kavrayıp çılgınca döndürdü onu. Ansızın ormanda bir köpek uludu, dansçılar durdu. İkişer ikişer gidip diz çökerek adamın elini öptüler. Eli öpülürken adamın mağrur dudaklarına küçük bir tebessüm yerleşiyordu. Kuşların kanatlarını suya değdirip suyu güldürmeleri gibi. Ama bu tebessümde hor vardı. Genç balıkçıya bakıp duruyordu. ''Gel tapınalım.'' diye fısıldadı cadı ve elinden tuttu. Genç balıkçı cadının ricası üzerine şevke kapılıp onu izledi. Ama adama yaklaştığında nedenini bilmeden haç çıkarıp Tanrı'nın adını andı. Anmasıyla birlikte cadılar şahin çığlıkları atıp uçarak kaçıştılar ve kendisini seyreden solgun yüz acıyla gerildi. Adam küçük bir koruya doğru gidip ıslık çaldı. Gümüş koşumlu küçük bir İspanyol atı koşarak geldi. Adam eğerin üstüne sıçrarken dönüp genç balıkçıya üzgün üzgün baktı. Kızıl saçlı cadı da uçup gitmeye çalıştı ama balıkçı bileklerinden yakalayıp sımsıkı tuttu onu. ''Bırak beni!'' diye haykırdı cadı. ''Bırak gideyim! Sen yasak adı andın, yasak işareti yaptın!'' ''Hayır!'' dedi balıkçı. ''Bana sırrı söylemeden bırakmam seni.'' ''Ne sırrı?'' dedi cadı, yaban kedisi gibi kurtulmaya çalışıp köpük bulaşmış dudaklarını ısırarak. ''Gayet iyi biliyorsun.'' diye cevap verdi balıkçı. Cadının çimen yeşili gözleri yaşlarla buğulandı. ''Bana ne istersen sor, bir tek onu sorma.'' dedi balıkçıya. Balıkçı gülüp cadıyı daha da sıkı tuttu. Cadı kurtulamayacağını anlayınca fısıltıyla ''Ben de denizin kızları kadar güzel, mavi sularda yaşayanlar kadar alımlıyım.'' dedi ve yaltaklanarak yüzünü balıkçının yüzüne yaklaştırdı. Ama balıkçı kaşlarını çatıp cadıyı itti ve ''Bana verdiğin sözü tutmazsan sahte bir cadı olduğun için öldürürüm seni.'' dedi. Cadı erguvan ağacının çiçeği gibi sarardı ve ürperdi. ''Öyle olsun.'' diye mırıldandı. ''Ruh senin ruhun, benim değil. Ne yaparsan yap.'' Sonra da kemerinin içinden kabzası yeşil yılan derisinden küçük bir bıçak çıkarıp balıkçıya verdi. ''Ne yapacağım bunu?'' diye sordu balıkçı merakla. Cadı bir müddet suskun kaldı, yüzünü müthiş bir korku ifadesi bürüdü. Sonra alnına düşen saçları geri itip garip bir tebessümle konuştu. ''İnsanların bedenin gölgesi diye adlandırdığı şey aslında bedenin gölgesi değil, ruhun bedenidir. Deniz kıyısında durup sırtını aya ver, sonra da gölgeni yani ruhunun bedenini ayaklarının dibinden kes ve seni terk etmesini söyle ruhuna, gidecektir.'' Genç balıkçı titredi. ''Doğru mu bu?'' diye mırıldandı. ''Doğru, keşke sana söylemeseydim bunu.'' diye haykırdı cadı ve ağlayarak balıkçının dizlerine sarıldı. Balıkçı cadıyı itti, onu uzun otların üstünde bırakıp dağın yamacına gitti ve bıçağı kemerine sokup yamacı inmeye başladı. İçindeki ruh balıkçıya seslendi. ''Dinle beni, bunca yıl boyunca seninle yaşadım, sana hizmet ettim. Ben sana ne kötülük ettim ki şimdi beni kovuyorsun?'' Genç balıkçı güldü. ''Sen bana kötülük etmedin ama sana ihtiyacım yok.'' dedi. ''Dünya çok büyük. Ayrıca cennet var, cehennem var. İkisinin arasındaki loş ev var. İstediğin yere gidebilirsin. Yeter ki beni rahatsız etme. Aşkım beni çağırıyor.'' Ruhu yalvarıp yakardı ama balıkçı aldırmadı. Yaban keçisi gibi ustalıkla kayadan kayaya zıpladı ve nihayet düzlüğe, sarı sahile ulaştı. Kumların üzerinde sırtını aya dönüp esmer bacakları, yapılı vücuduyla bir Yunan heykeli gibi durdu. Köpüklerin arasından uzanan beyaz kollar onu çağırıyor, dalgaların arasından yükselen belirsiz şekiller önünde saygıyla eğiliyordu. Önünde gölgesi yani ruhunun bedeni yatıyor, arkasında ay bal rengi havada asılı duruyordu. Ruhu balıkçıya seslendi. ''Beni illa da kovacaksan hiç değilse kalpsiz gönderme. Dünya çok acımasız. Bana kalbini ver, onu da yanımda götüreyim.'' Balıkçı başını sallayıp gülümsedi. ''Sana kalbimi verirsen ben sevgilimi nasıl seveceğim?'' diye haykırdı. Lütfen merhamet et dedi ruhu. Kalbini bana ver. Dünya çok acımasız, korkuyorum.
Kalbimin sahibi sevgilimdir diye cevap verdi balıkçı. Daha fazla oyalanma, git artık.
Benim de sevmeye ihtiyacım yok mu diye sordu ruhu.
Git artık, sana ihtiyacım yok diye haykırdı genç balıkçı ve kabzası yeşil yılan derisinden küçük bıçağı çekip gölgesini ayaklarının dibinden kesti.
Ruhu ayağa kalkıp karşısında durarak balıkçıya baktı. Tıpatıp balıkçıya benziyordu. Balıkçı gerileyerek bıçağı kemerine soktu, bir korku kapladı benliğini.
Git diye mırıldandı, bir daha da karşıma çıkma.
Olmaz, tekrar buluşmamız lazım dedi ruh. Sesi alçaktı, flüt sesine benziyordu ve konuşurken dudakları neredeyse kıpırdamıyordu.
Nasıl buluşabiliriz diye haykırdı genç balıkçı. Benim peşimden denizin dibine gelmeyeceksin ya.
Yılda bir kere buraya gelip seni çağıracağım dedi ruh. Bana ihtiyacın olabilir.
Sana niye ihtiyacım olsun ki diye sordu genç balıkçı. Neyse, istediğin gibi olsun dedi ve suya daldı.
Tritonlar borularını ötürdüler, küçük deniz kızı onu karşılamaya geldi. Kollarını boynuna dolayıp dudağından öptü. Ruh ıssız kumsalda durup onları seyretti. Denizin dibine daldıklarında da ağlaya ağlaya bataklıkta uzaklaştı.
Thank you.